Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. Abdullah İbni Abbas'ın rivayet ettiği hadislerle de birlikteyiz. 3424. rivayet şöyle. İkrime'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Medine'de Zeyd bin Ali'nin yanında oturuyordum. Bir ara Şurahbil Ebu Sa'd adlı yaşlı bir adam oradan geçti. Zeyd ona, "Ey Ebu Sa'd, nereye gidiyorsun?" diye sorunca adam, "Müminlerin emirinin yanından geliyorum. Ona bir hadis rivayet ettim de bu hadisin doğru olması benim için kızıl develere sahip olmaktan daha iyidir." dedi. Zeyd, "Bu hadisi burada bulunanlara da rivayet et." deyince adam şöyle dedi. "Abdullah İbni Abbas'ın şöyle dediğini işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslümanın yanında iki kız çocuğu olur da onlara iyi davranıp yetiştirirse bu iki kız çocuğu mutlaka onu cennete sokar." Abdullah İbni Abbas aktarmış bu ihtiyara, Şurahbil Ebu Sa'da. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan da İbni Abbas duymuş ki bir Müslümanın yanında iki kız çocuğu olur da, başka rivayetlerde iki kız kardeş de ifadesi var, onlara iyi davranıp güzelce yetiştirirse ve bu iki kız çocuğu mutlaka onu cennete sokan iki nimet haline gelecek diye anlıyoruz. Hadis-i şerifin bir de şu yönünü konuşmak arzusundayım. Zeyd bin Ali dostlarıyla, arkadaşlarıyla oturmakta ve o sırada bu yaşlı zat geçiyor oradan. Ve selamlaşıyorlar, konuşuyorlar. Nereden geliyor ihtiyar? Müminlerin emirine, yani İslam devlet başkanına, Allah Resulü'nden duyduğu bu hadis-i şerifi duyurmaya gitmiş bu haliyle. Ve ona bu hadisi rivayet etmiş. Şimdi genç olalım, yaşlı olalım. En şerefli tavrımız Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geleni, bu eğer Kur'an, eğer diğer vahiy bölümleri olsun, başkalarına aktarmak olmalıdır. Allahu Teala'nın bize indirdiği bu dinden daha büyük bir şerefimiz olur mu? Dolayısıyla kalbimin şerefi bu zikirle dolu olmasıdır. Dilimin şerefi bu dili aktarmaktır. Bu dini aktarmaktır. Ve bütün hayatım, elimin, ayağımın şerefi de bunu yaşamaktır. Bunun farkında olan sahabe-i kiram, tabi'in ve ondan sonra gelen nesiller hep aktardılar öğrendiklerini, durmaksızın çabaladılar. Hem müminlerin liderlerine, hem müminlerin garibanlarına, halka, herkese ulaştırdılar adam seçmeden. Çünkü insan eşrefi mahlukat ve her biri değerli, her biri cennete gidecek vasıfta. Onlara da aktarmalıydık. Şimdi Zeyd diyor ki, müminlerin emirine aktardığın bu hadis-i şerifi bize de rivayet etsen, bize duysak. Adam da şöyle diyor, bu hadisin doğru olması benim için kızıl develere sahip olmaktan daha iyidir. Bir hadis ve kızıl develer ölçülür mü? Düşünsenize, kızıl develer ya da bugün için motorlu araçlar, arabalar olsun. Onlara sahip olmaktansa bu hadisi bilmek, bu hadisin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıktığına inanmak, bunu bu şekilde kabul ederek aktarmak, bu attan, arabadan, evden, bahttan bizim için daha hayırlıdır. Bu bilinçle biz de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini ben okuyayım, size okuyayım, anlatayım. Siz dinleyin ama okuyun kendiniz, sonra aktarın ama söyleyin. Başka şeyleri konuşmasın bu ağzımız. Ağzımızı başka şeylerle pisletmeyelim. başka haberler, başka cümleler, başka kelimeler yerine Allah'ın zikri, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şerefli sözleri ağzımızdan dökülsün inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3434. rivayet ise şöyle. İbn Abbas, eğer sana gelirlerse ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adil davrananları sever. Maide suresi 42. ayet hakkında şöyle dedi. Maide suresi 42. ayet hakkında İbn Abbas Efendimizin bir yorumu var. Ama ayeti ben bir daha okuyayım. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan, sana asla hiçbir şekilde zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adil olanları, adil davrananları sever. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُخْسِط۪ينَ İbn Abbas Efendimizin bu konudaki yorumu, bu ayetle ilgili yorumu şöyle. Nadir oğulları Kureyza oğullarından birini öldürünce onlara yarım diyet öder. Kureyza oğulları ise Nadir oğullarından birini öldürünce tam diyet öderlerdi. Yani Yahudiler kendi aralarında da birbirlerini aşağılıyorlar. Nadir oğulları Kureyzalılardan birisini öldürünce yarım adam diyeti. Ama Kureyzalılar Nadirlilerden birini öldürürse tam diyet öderlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldikten sonra artık bu konularda yetkili Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip kararı sen ver aramızda derlerse Allah-u Teala peygamberimizi muhayyer bıraktı. İster yüz çevirir, bildiğiniz gibi ağlayın, bildiğiniz gibi yaşayın der. Bu hakkı var. Yok, eğer sen hükmet dediklerinde peygamberimiz tamam derse adil olarak hükmedecek. O hükümde nedir? Aralarına diyet eşit yapılacaktır. Çünkü ölen kimden olursa olsun insandır ve onun diyeti de bu şekilde ödenecektir. 3438. rivayet. Ata bin Es-Saib'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir yemeğe davet edildik. Gelenler arasında Said bin Cübeyr ve İbn Abbas'ın azatlısı Miksem de vardı. Yemek konulunca Said yemek konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şeyi hepiniz biliyor mu diye sordu. Yine bir hadis rivayetiyle alakalı bir sahne olduğu için bu hadis-i şerifi tekrarlamak istedim. Ata anlatıyor. Bir yemeğe çağrıldık. Yemeğe gelenler arasında Said bin Cübeyr var. İbn Abbas'ın talebelerinden. Yine İbn Abbas'ın azatlısı olan Miksem de orada. Yemek konulunca Said dedi ki, yemek konusunda Resulullah'ın söylediği şeyi hepiniz biliyor değil mi diye sordu. Miksem, ey Ebu Abdullah, bilmeyenler için bir daha anlat deyince Said şöyle dedi. İbn Abbas'ın bana rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yemek konulduğu zaman orta yerinden değil kenarlarından yiyin. Çünkü bereket yemeğin ortasına iner. Yemek Müslümanların ortasına konulduğunda, yemeğe başladığımızda eller yemeğe doğru gittiğinde en ortaya doğru ulaşmayacak. Önümüzden yemeye başlayacağız, kenarından yemeye başlayacağız. Çünkü bereket yemeğin ortasına iner. Dini yaşamak için öğrenmek, kul olmak için öğrenmek. Sadece bilgi dünyamıza bir bilgi eklensin diye değil. Bir yeni bilgi daha öğrendik. İşte imtihanda bunu sorayım. İşte yarışmalarda bu konu olabilir. Bunu afişlere yazabiliriz falan. İşte sanal alemde bunu paylaşabilirim. Dinimizi bu hale getirdik hep beraber. Öyle olmayacağız inşallah. Ben okurken, siz dinlerken Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu sözünü bu Said bin Cübeyr'in ve Miksem'in algısıyla anlamaya çalışacağız. Yani yemek ortamında ne yapalım anlamında konuşacağız ve gündeme getireceğiz, söyleyeceğiz. Kul olma niyetiyle Kur'an'ı okuyacağım. Kul olma niyetiyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini düşüneceğim, aktaracağım inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3440. rivayette şöyle. Hizam Ebu Vedia kızını bir adamla evlendirince kızı Resulullah'a gelip istemediği halde evlendirildiğinden şikayet etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kocasından ayırıp onları zorlamayın buyurdu. Ebu Vedia'nın kızı daha sonra dul olarak Ebu Lübabe el-Ensari ile evlendi. Evet, daha evvel de gündeme getirdiğimiz bir bilgi ama bir daha okudum. Hizam kızını bir adamla evlendiriyor fakat kız o adamla evlenmek istemediği için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet ediyor. Efendimiz de bunları zorlamayın diyor. Kız daha sonra Ebu Lübabe ile evlenmiş. Bu bilgiyi bize Abdullah İbni Abbas aktardı. 3442. rivayet de şöyle. Yine Abdullah İbni Abbas'tan bir adam tavaf sırasında Kabe'yi tavaf ederken birinin burnuna bir halka takmış. Bir başka rivayette de eline yani başka bir adamın bir uzvuna eline beline ne anlayacaksak ip takıyor. Sonra taktığı ipi de kendi eline alıyor. Böylece beraber tavaf ediyor ve o adama rehberlik ediyor. Herhalde karıştırdım bir daha ifade edeyim. Bir adam tavaf sırasında başka birinin burnuna bir halka takmış. Bu halkaya da bir ip bağlayarak ona rehberlik ediyor. Yani adam kendisi belki bilmediği için kaybolur korkusuyla ya da başka sebeplerle adamı elinden buradaki rivayette 3442'de burun, 3443'te başka bir yerine diye ifade edilmiş, bağlanmış ve o adamı gezdiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavaf ederken onu görünce eliyle bu ipi kesti. Sonra onu eliyle yönlendirmesini emretti. Yani onu elinden tutarak yönlendir buyurdu. Buradan, buradan, buradan dedi. Yani gözleri görmeyen olabilir, yaşlı olabilir, cahil olabilir. Böyle bir Müslüman bir başkasıyla birlikte tavaf edecekse eliyle yönlendirecek. Şuradan şuradan diyecek. Böyle ip takmayacak. Müslümanların izzetini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koruyor. Yani onları böyle çok özür dilerim. Bağlanan bir takım hayvanlara benzeter şekilde sürüklemek yok. Bugün Müslümanları karınlarından, kalplerinden, yüreklerinden, zihinlerinden hortumlarla, iplerle bağlayıp kendi peşlerine takan dünya sisteminin bizi ne hale çevirdiğini bir başka şekilde düşünelim. Hatta Müslümanlar da birbirlerini böyle yapıyorlar. Birbirlerine tip bir bağlılık oluşturuyorlar. Ve artık onun peşine gidiyorsun. Burnundan mı bağlıyor, kulağından mı bağlıyor, gözünden mi bağlıyor, midesinden mi bağlıyor bilmiyorum. Ama bakıyorsunuz bir adamın peşinde başkaları sürüklenip gidiyor. Oysa illa rehberlik lazım. Yani insanların birbirlerini yönlendirmesi, hayra kanalize etmesi, bir hayrı, bir salih ameli birlikte yapmaları gerekecektir. Biz birbirimizin velisiyiz, dostuyuz. Biz birbirimiz adına salih ameller konusunda yöneticilik yaparız, yönlendiricilik yaparız, kılavuzluk yaparız ama herkesin iradesi kendi elinde olacak. Herkesin akıl sağlığı yerinde olacak. Herkesin özgürlüğü, imanı yerinde olacak. Bu böyle daha güzel Allah'ın izniyle. 3444 şöyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ok atan bir toplulukla karşılaşınca atın ey İsmailoğulları, kuşkusuz sizin atanız da iyi bir atıcıydı buyurdu. İsmail aleyhisselam avcılıkla geçiniyordu, rızkını oradan kazanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ok atan bu delikanlılara ya da kimlerse onlara doğru bu sözü söyledi. Atın dedi, yapın ey İsmailoğulları, ne şerefli bir lakap. Yani biz de sanırım bu soyu böylece kabul edeceğiz. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ise İsmail Aleyhisselam'a, oradan İbrahim Aleyhisselam'a bağlı. Bize de İsmail oğulları denecek öyle olunca. Bize de bunu emredecek. Atın. Çünkü sizin de Atanız iyi bir atıcıydı. Atmak tabirini bizzat ok atmak ya da bir silah ile atmak diye algılayacağız. Başka türlü anlamayacağız Allah'ın izniyle. 3445. rivayet. Salim bin Ebul Cad'ın şöyle dedi rivayet edilmiştir. Bir adam İbn Abbas'a geldi deyip hadisi rivayet etti ve şöyle devam etti. İbn Abbas şöyle dedi. Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Bir mümini kasten öldürenin anası ağlasın. Öldürülen mümin kıyamet günü Rahman'ın arşı önünde sağ veya sol eliyle kanlar akan boyun damarlarını sol eliyle yani diğeriyle de katilini yakalamış olarak gelecek ve Rabbim buna beni neden öldürdüğünü sor diyecektir. Ya Rab sen bizi koru. Abdullah İbn Abbas'ın aktardığı hadislerle birlikteyiz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3466. rivayete doğru gidiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili bir hatırayı, bir bilgiyi İbni Cüreyç şöyle rivayet etmiş. Ata'ya yatsı namazını hangi vakitte kılmamdan daha çok hoşlanırsın? İmamla kılmam mı yoksa geciktirip tek kılmam mı diye sorduğumda şöyle dedi. İbn Abbas'ın şöyle dediğini işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece cemaat uyuyana kadar yatsı namazını geciktirmişti. Sonra uyandılar ve ardından tekrar uyudular. Ömer bin Hattab kalkıp namaz deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz için çıktı. Şu anda kendisine bakar gibiyim diyor İbn Abbas. Saçlarından su damlamaktaydı. Elini başının bir tarafına koymuş bir şekilde eğer ümmetime zorluk verecek olmasaydım yatsı namazını bu vakitte kılmalarını emrederdim buyurdu. Dolayısıyla soru sorana iki cevabı da vermiş oldu. Yani yatsı namazını geciktirerek kılmak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği bir iş ancak cemaatle namaz kılmak gerektiği de bu hadisin kapsamından zaten anlaşılıyor. Artık Müslümanlar neyi gerçekleştirebilirlerse. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 3478. rivayet. Farz namazı bitirdiklerinde insanların zikri ile seslerini yükselttikleri camide duyulurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da bu şekildeydi. Ben bu sesleri duyduğum zaman namazı bitirdiklerini anlardım. Farz namazı bitirince namazdaki sükunet ve sessizlik ortamı bitiyor. Yine başka bir sekinet ve sükunet ama bir ses yükselmesi başlıyor. Yani Müslümanlar namaz sonrası zikirlerine ve dualarına geçince bir uğultu, böyle bir ses mescitten duyulmaya başlıyor. Bu sesler duyulunca namazın, farz namazın bittiği anlaşılırmış. Bunu aktardı Abdullah İbni Abbas bize. 3482. rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazara gelen tacirlerin, tüccarların yolda karşılanmasını ve şehirlinin köylü adına satış yapmasını yasakladı dedi. Okuyayım bir daha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazara gelen tacirlerin, tüccarların yolda karşılanmasını yani önlerine çıkılmasını ve şehirlinin köylü adına satış yapmasını yasakladı dedi. Ben diyor İbni Tavus İbn Abbas'a şehirlinin köylü adına satış yapması da ne demektir diye sorduğumda simsarlık yapmasıdır dedi. Anlayabildiğimiz kadarıyla köylünün malını şehir dışında karşılıyorlar özel yerlerde. Onun elinden bir paraya satın alıyor adam. Sonra şehir içi dağıtımına kendisi bakıyor. Bir de o para kazanıyor. Oysa köylü gelse kendi tüketicisiyle, müşterisiyle karşı karşıya kalsa o fiyata satacak. Ama araya bir de simsar girince bunun bedeli artıyor da artıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladı diyor. Hadis-i şerifleri Medine İslam toplumu adına okuyoruz. Çünkü orayı tanıtıyor bize hadisler. Olması gereken hayat budur. Biz bunu istiyoruz. Bu olsun için çabalayacağız. Ama şu anki durum, insanların yaşadıkları piyasa, dünya bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla tamamen hayatın bütününe dair Allah'ın kelamını okumak durumundayız. Bir değişiklik bütüne dair olacak. Bir zihniyet farklılığı. Değilse yani hani Nasreddin Hoca'nın birisi derler, hoca böyle bir iş yapmaz ama eline makası almış, leyleği de önüne almış, beğenmemiş leyleğin pozisyonunu. Gaga upuzun, işte ayaklar upuzun, kanatlar upuzun, gövde şöyle, hoşlanmamış. Kesmiş gagayı, kesmiş kanatları, az da ayaklardan, hah demiş, şimdi bir kuşa döndün. İslam'ı yaşar olduğumuz bölümler kuşa dönmüş durumda. Yani hayatın içerisinde minnacık yerlerde, küçücük ortamlarda dini yaşıyoruz. Sonra bunun üzerinden bir de kavgalara giriyoruz. Namazı sen şöyle kıldın, ben böyle kıldım filan diye. Oysa hayatın bütünü zalim dünya baronları tarafından sürdürülüyor. Yeryüzünde başka akıllar etkin ve egemen oluyor. Allah-u Teala'dan gelen bilgiler dışlanmış. Biz bunları pek bir fark etmiyoruz da şimdi işte simsarları göreceğiz. Bu olmaz. Şirk sisteminin her tarafı necasettir, pisliktir. Bir bölümünü güzelleşmesi onu güzel kılmaz. Bütünüyle bir güzellik olması gerekir. Ama Medine İslam toplumunun bir tarafı kirli olursa onun her tarafı kirli olmaz. O kirliliği tamir etmek, düzeltmek gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de gelen ayetlerle gün gün İslam toplumunu temizledi, arındırdı, tertemiz olarak bıraktı gitti. Sonra yine kirlenmeler olursa yine Müslüman alimler, Müslüman yöneticiler toplum üzerindeki kirleri temizlemekle görevliydiler. Ama sonra işler değişti. Sonra Allah'ın sözü, peygamberin sözü değil, insanların sözünün etkin ve egemen olduğu çağlara, dönemlere geldik. Burada başka bir temizlik gerekecektir Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 3501. rivayeti gündeme getireceğiz inşallah. 3501. İbn Abbas rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adem oğlunun bir vadi dolusu malı olsa bir o kadarını daha ister. İnsanoğlunun gözünü topraktan başkası doyurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. İbn Abbas dedi ki bunun Kur'an'dan olup olmadığını bilmiyorum. Yani Kur'an'dan bir ayet neredeyse diye söylemeye çalıştı. Yani bu o kadar kuvvetli bir söz ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelen bir yasa ki o sanki Kur'an'ın ayetleri gibi bizim için önemli bir bilgiyi aktarıyor. Ve Kur'an zaten bunun da hep ifadeleriyle dop doludur. Ademoğlu insanın hırs gibi önemli bir şehvet gibi arzuları gibi doymaz bir yapısı vardır. Delikleri vardır. Göz deliği doymayan bir kuyu gibidir. Mide doyar. Yani bir yer, iki yer, şişer, biter. Ondan sonra tıkanır artık. Kulak öyle belki sese doyar, yeter der. Sıkılır filan ama göz doymuyor. Bir ömür bir şeyler elde etse bile bir insan yiyemeyeceği şeyler, giyemeyeceği şeyler, oturamayacağı yerler elde etmek için çabalar, kavgaya girer, dövüşür, hırs ayrı. Göz yaşlanmıyor. Gözün kırışığı olmaz demişti birisi. Hani insanın yüzü kırışır ama göz kırışmaz, ihtiyarlamaz. Dolayısıyla Adem oğlunun da vadi altını olsa, malı mülkü olsa ancak onun gözünü toprak doldurur. Girdi mi kara toprağa bir metrelik yere işte tamam. Öyleyse tövbe edelim. Rabbim tövbe edenlerin tövbesini kabul ediyor. Dönelim. Yer ile temasımızı azaltalım. Yer ile temasım ayakta durduğum kadar, alnımı koyduğum kadar olsun. Yere olan meylimi böyle azaltmam gerekiyor. Yerle bağlantım, toprakla bağlantım, eşyayla bağlantım azalırsa, ahiretle bağlantıyı, gönül bağını çoğaltırsam, gözüm ahirete açık olduğunda dünya gözüme görünmez olacaktır diye öğreniyorum, anlıyorum. Rabbim tövbemizi, dönüşlerimizi kabul etsin. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 3504. rivayetteyim. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, annem vefat etti. Onun yerine sadaka versem faydası olur mu diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet olur buyurunca, adam, mahref bahçesi benimdir. Seni şahit tutarak onu annem için sadaka olarak veriyorum dedi. Benzer haçla ilgili diğer ibadetlerle alakalı Efendimiz'den gelen bilgiler var. Burada da ölen bir yakınımız için sadaka vermemiz caiz mi? Bu onun da defterine yazılır mı? Evet, ver diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Adam da en sevdiği bahçesini, güzel bir bahçeyi annesi adına sadaka olarak veriyor. Galiba bundan dolayı kendisi de bir sevap elde edecek. Çünkü Rabbimiz hem onu hem onu ödüllendirecek kadar cömerttir. 3507. rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Said bin Cübeyr'in İbn Abbas'tan şöyle aktardığını okuyorum. İbn Abbas bana, yani Said'e, evlen. Çünkü bizim en hayırlımız, en çok evlenen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir dedi. Evlenmeyi teşvik etti. Kendi talebesine bunu söylüyor. Evlen diyor. Çünkü Resulullah bizim en hayırlımızdı ve o çok evlenmişti. 3545. rivayeti okuyoruz. Abdullah İbni Abbas'ın bize aktardığı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesiyle birlikte akşam yemeği olarak bir şeyler bulamadan peş peşe birkaç geceyi aç bir şekilde geçirdiği olurdu. O zamanlarda ekmekleri genellikle arpa unundan olurdu. Bir hayal dünyasından konuşuyor gibi oluyorum bunları okuduğumda. Kendim için de bu böyle. Çünkü biz aç olmayı oruçken bile bilmediğimizi zannediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam yemeği olarak bir şey bulamadan peş peşe birkaç geceyi aç bir şekilde geçirdiği olurdu. O zamanlarda ekmekleri genellikle arpa unundan olurdu. Rabbim bizi bağışlasın, gözümüzü tok kılsın, bize de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını her konuda nasip etsin. Yemede ve içmede de onun gibi olmayı lütfetsin. Dua edelim birbirimize inşallah, özellikle siz de bana. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 3546. rivayetle de inşallah bugünü tamamlayayım. Abdullah İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beytül Makdis'e götürülüp aynı gece geri getirildiği zaman insanlara bu yolculuğunu, Beytül Makdis'in özelliklerini ve yolda olan deve kervanını anlattı. Bazı kimseler, bu Hasan'ın rivayetine böyle, biz Muhammed'in söylediklerine inanacak mıyız dediler ve küfre geri döndüler. Allah onların da boyunlarını Ebu Cehil ile beraber vurdu Bedir'de. İbn Abbas burayı yorumlu olarak böyle anlattı. Uzun bilgiler var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anlatımıyla alakalı. Bundan sonra Ebu Cehil ile alakalı bölüm şöyle. Ebu Cehil dedi ki, Muhammed bizi zakkum ağacıyla korkutuyor. Kur'an'da zakkum ağacı var. Onunla korkutuyor bizi. Hurma ve tereyağı getirip zakkumlanırım dedi. Galiba bizdeki bu zıkkımlanmak tabiri de buradan geliyor. Yani dalga geçiyor ağaçla. Getirin dedi, ben hurmayla tereyağını şöyle bir güzel yiyeyim, hele bir zıkkımlanayım dedi. Tabii o bunu görecek. Allah'ın vaadi haktır ve Bedir kuyularının kenarında nasıl devrildiyse ve oraya atıldıysa, kıyamet günü de Allah-u Teala ona bu ağacın nasıl bir ağaç olduğunu tattıracak. Ve bütün Ebu Cehillere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccali, İsa'yı, Musa'yı ve İbrahim'i rüyada değil gözleriyle gördü diyor İbn Abbas. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Deccal sorulduğunda şöyle buyurdu. Ben onu iri cüsseli, bembeyaz biri olarak gördüm. İki gözünden biri sağlam ve parlak bir yıldız gibiydi. Saçları bir ağacın dalları gibiydi. Orada İsa'yı gördüm. O beyaz tenli, kıvırcık saçlı, keskin bakışlı, yaratılıştan göbeksiz genç biriydi. Musa'yı da esmer ve siyah tenli biri olarak gördüm. O saçları gür ve yaratılışı baba yiğit idi. Sonra İbrahim'e baktım. Onun neresine baktımsa sanki kendime baktım. Yani o bu arkadaşınız gibiydi, yani benim gibiydi dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail, Malik'e selam ver dedi. Cehennemin görevlisi Malik, ben de ona selam verdim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve bize bunu Abdullah İbni Abbas aktarıyor. Bu görüntüleri ancak Allah-u Teala gösterir. Rabbimizin elçisine Rabbimizin bildirdiği bilgilerdir. Allah-u Teala'dan alırız biz bilgileri ve Allah-u Teala geçmişin, geleceğin, arşın, kürsinin, cennetin, cehennemin bilgilerimize böyle aktarmaktadır. Ve biz de buna iman etmekteyiz. Rabbim kıyamet gününde hesabımızı kolay olanlardan eylesin. İsa'ya, Musa'ya, Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem bizi komşu eylesin inşallah. Onları biz de şu gözlerle görelim orada ve cennetin görevlilerine de selam verelim. Korkarız cehennemin görevlilerini görmekten, Allah'a sığınırız. Ama böyle yerlerin olduğunu ve oralara Ebu Cehillerin düşeceğini de Mevla bize gösterecek herhalde. Mevla cehennemin dehşetinden, azabından bizi korusun. Cennetine koysun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.